Ayrım 2. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Oe. Sayfa 18. Modası çoktan geçmiş bir rock'n'roll parçasının yükseldiği müzik kutusuyla otomatik Coca-Cola satış makinesinin arasından geçerek zemini kurumuş çamur lekeleriyle kaplı oyun salonuna girdi. O an kulağının dibinde havai fişekler patlatılmış gibi oldu. Slot makineleri, dart ve cömekanla kaplı manzara içerisindeki minyatürlere tüfekle nişan alınan makine, minyatür ormanın arasından kahverengi geyikler, beyaz tavşanlar ve kocaman kurbağalar bir taşıyıcı bant üzerinden geçiyordu. Bert tam makinenin önünden geçerken kız arkadaşının neşeli gülüşleriyle havaya girmiş liseli bir genç bir kurbağa vurdu ve makinenin ön panelindeki göstergedeki rakam 5 sayı yükseldi. Önünde toplanan gençlerin arasından labirente ilerlermiş gibi zorlukla geçen Bert nihayet telefona ulaştı. Yuvaya bozuk para yerleştirdikten sonra artık ezberlediği hastane numarasını tuşladı. Bir kulağı çağrı zilinin sesiyle, diğeri ise rock'n'roll ve binlercesi bir arada yürüyen yengeç tıkırtılarıyla dolmuştu. Eğlendikleri makinelere kendilerini kaptıran liseli gençlerin iyice yıpranmış ahşap zemine sürten eldiven kadar yumuşak İtalyan ayakkabılarından çıkan sesler. Kayınvalidesi arkasından gelen gürültü hakkında ne düşünecekti acaba? Telefon saatini geçirmiş olmasıyla birlikte bu gürültüyü nasıl açıklayabilecekti ona? Çağrı zili 4 kez duyulduktan sonra kayınvalidesinin karısınınkinden birkaç ton daha ince sesini duydu. Sonunda özür falan dilemeden hemen karısının durumunu sordu. Hala doğmadı. Kızcağız neredeyse ölecekmiş gibi sıkıntı içerisinde ama gelmiyor işte. Henüz doğmadı. Bird bir an ne diyeceğini şaşırarak sert kauçuk ahizenin yuvarlak kısmındaki karınca deliklerine baktı. Karanlık yıldızlarla kaplı gökyüzü gibi duran o yüzey, Bird'ün nefes alıp vermesiyle buğulanıp açılıyordu. Tamam öyleyse, saat 8'de tekrar ararım. Hoşça kalın, diyebildi Bird bir süre sonra. Ahizeyi yerine bırakıp derince iç geçirdi. Bird'ün hemen yanındaki minyatür arabayla sürüş yapılabilen makinede olasılıkla Filipinli bir genç şoför koltuğuna oturmuş direksiyonu idare ediyordu. Minyatür Jaguar E makinenin ortasında bir merdanenin üzerinde duruyordu. Merdane kır manzarası resimli bir bandı çeviriyor, böylece Jaguar E sözde taşra yollarında ilerliyordu. Kıvrıla kıvrıla ilerleyen yola çıkan inekler, koyunlar ve çocuklu kadınlar gibi engellere de çarpmamak gerekiyordu. Oyunun esası da direksiyonu hafifçe oynatarak çarpışmaları engellemeye dayanıyordu. Esmer tenli, dar alnı derin kırışıklıklarla kaplanmış halde, pür dikkat direksiyona yapışanı olan, bandın sonu gelecek de Jaguar S'i hedefine ulaşacakmış gibi sivri köpek dişleriyle ısırdığı dudaklarının arasından hışırtıya benzer sesler çıkarıp tükürükler saçarak arabayı sürmeye devam ediyordu. Fakat engellerle dolu yolun sonu bir türlü gelmiyordu. Arada sırada bandın hızı yavaşlayınca oğlan telaşla pantolonunun cebinden bozuk para çıkarıyor ve makinenin metal bir göz kapağı gibi duran para haznesine yerleştiriyordu. Bird bir süre oğlanın çapraz arkasında durarak oyunu izledi. Tam o sırada dizlerinde dayanılmaz bir yorgunluk hissetti. Kızgın sac üzerinde yürüyormuş gibi adımlarını hızlandırarak arkadaki çıkışa yöneldi. İşte o tuhaf iki makine de karşısına orada çıktı. Sağdakinin başında Amerikalıların hoşlandığı Hong Kong tarzı ejder işlemeli montlar giymiş gençler toplanmış, görmedikçe neden çıktığı anlaşılamayacak bir gürültü çıkarıyorlardı. Bird kimsenin dönüp bakmadığı soldaki makineye doğru ilerledi. Ortaçağ Avrupası işkence aleti bekaret kemerinin 20. yüzyıla uyarlanmış haliydi. Kırmızı ve siyah, mekanik eklemlerle tamamlanan gerçek boyutlarda güzel bir kız, göğüslerini kollarıyla sımsıkı kapatmıştı. Sistem, oyuncunun kolları çekip ayırarak arkasındaki memeleri görmek için harcadığı güç ve baskının, metal kızın gözlerindeki göstergede sayılara dönüşeceği şekilde ayarlanmıştı. Kızın başının üzerinde rakamların ortalama olarak hangi yaşa denk geldiğini gösteren bir çizelge vardı. Bird, kızın dudakları arasındaki hazneye bozuk para yerleştirdi. Sonra da kolları kızın memelerinden ayırmak için hamle yaptı. Metal kollar inatla direniyor, Bird de verdiği gücü artırıyordu. Bird'ün yüzü gitgide metal kıza yaklaşıyordu. yüzündeki şikayetçi ifadeye baktıkça Bird kızı utandırdığı hissine kapılmıştı. Vücudundaki tüm kasları sızlatacak ölçüde güç verdi. Birden kızın kollarının içinde çarkların döndüğünü gösteren gırıltılar duyuldu. Gözlerinde kızıl renkte rakamlar belirdi. Bird hemen tüm kaslarını gevşeterek nefes nefese kalmış bir halde çıkan sayılarla çizelgedeki ortalama rakamları karşılaştırdı. Hangi standarda göre ayarlandığı belli değildi. Bird'ün harcadığı güç 70, baskı ise 75 çıkmıştı. Çizelgedeki 27 yaş sınırında ise 110-110 yazıyordu. Bird hayal kırıklığı içerisinde çizelgeyi gözden geçirip sonunda kendi rakamlarının denk geldiği yaşı buldu. 40 yaş. Aniden midesi yanmaya başladı ve hafifçe geğirdi. Ancak 40 yaşında bir adamın gücüne sahip 27 yıl 4 aylık bir adam. Bird. Tüm bunlar ne demek oluyordu acaba? Üstelik omuz ve karın kasları inceden inceye sızlamaya başlamıştı. Hiç hoşlanmadığı kas ağrısının başlangıcını işaretti bu. Bird, ayakları altında kalan onurunu kurtarmak için sağdaki makineye yaklaştı. Farkında olmadan bu kaba güç oyununu haddinden fazla ciddiye almaya başlamıştı. Bird aralarına dalınca ejder işlemeli montlu gençler özel alanlarına tecavüz edilmiş vahşi hayvanların hassaslığıyla hareketsiz kalıp tehdit yüklü bakışlarını Bird'e yönelttiler. Bird, tereddüt ederek de olsa üzerindeki bakışları umursamaksızın gençlerin oluşturduğu halkanın ortasında kalan makineye baktı. Vahşi Batı filmlerindeki dar ağacını andıran bir kurgusu vardı. Yalnız talihsiz idam mahkumunun bulunacağı yerde sınav şövalyelerinin miğferlerini andıran bir kütle sarkıtılmıştı. Miğferin metal parçalarının arasından içindeki siyah deri kaplı kum torbası fark edilebiliyordu. Miğferin ortasında kocaman bir tek göz gibi duran hazineye bozuk para konunca kum torbası aşağı sarkarak açıkta kalıyor. Aynı anda düzeneğin ana sütununa yerleştirilen gösterge de sıfırlanıyordu. Göstergenin ortasında karikatür şeklinde çizilmiş bir robot fare vardı. Fare sarı ayağını açmış haykırıyordu. Hadi bakalım göster kendini, yumruğunun gücünü hesaplayalım. Bird istifini bozmadan düzeneyi incelemeye devam edince montlu gençlerden birinin biraz utangaç, biraz da kendinden emin bir tavırla nasıl oynandığını göstermek istercesine düzeneğin önüne gelerek miğferdeki hazneye bozuk para yerleştirmesiyle kum torbası usulca aşağıya sarktı. Sonra bir adım geri çekilen genç dans ediyormuş gibi sıçrayarak yumruğunu olanca gücüyle kum torbasına indirdi. Darbenin çıkardığı tok sesin ardından kum torbasını miğferin içine çeken zincirin tıkırtıları duyuldu. Göstergenin limitinin üzerine çıkan ibre ürkek ürkek titriyordu. Montlu gençler hep bir ağızdan gülüştüler. Yumruğun gücü göstergenin limitini aşınca düzenek takılmış eski haline dönememişti. Ben bu işin ustasıyım diyen bir eda ile çevresine bakan delikanlı bir karate hareketiyle kum torbasını hafifçe tekmeledi. Bunun üzerine göstergenin ibresi nihayet 150'ye düştü ve kum torbası miğferin içine yerleşti. Gençler yeniden yüksek perdeden gülüştüler. Bird kaynağını tam olarak kestiremediği bir coşkuya kapılmıştı. Ceketini çıkarıp Afrika haritasının kırışmamasına özen göstererek arka taraftaki boş oyun tezgahlarından birinin üzerine bıraktı. Sonra hastanedeki karısına telefon etmek üzere sürekli üzerinde bulundurduğu bozuk paralardan birini miğferdeki hazneye yerleştirdi. Ejder desenli işlemeli montlu gençler onun her hareketini dikkatle izliyordu. Kum torbasını sarkıtıp bir adım geri çekilerek gardını aldı. Bird'ün taşra kentindeki liseden kovulup da üniversite sınavına girebilmek için yeterlik sınavına hazırlanması gerektiği sıralarda yaşadığı şehirdeki serserilerle neredeyse her hafta yumruklaştığı bir dönem olmuştu. Ondan korkarlardı ve kendinden küçükler arasında onu tapan bir grup da oluşmuştu. Bird yumruğunun gücüne güvenirdi. Az önceki delikanlı gibi hoplayıp sıçrayarak değil, kurallara uygun bir şekilde gardını alarak yumruğunu yapıştıracaktı. Bird bir adımını hafifçe öne çıkararak sağ direkt yumruğunu kum torbasına yapıştırdı. Yumruğu göstergedeki 2500 rakamını aşarak düzeneyi allak bullak edebilmiş miydi acaba? Olacak iş değil, 300'de kalmıştı. Bird kum torbasına vurduğu yumruğunu göğsüne yaklaştırarak vücudunun üst kısmını hafifçe öne çıkarıp bir süre boş gözlerle göstergeye baktı. Sonra yüzünün sıcak bir kanla kaplandığını hissetti. Arkasındaki ejder işlemeli montlu gençler sessizliklerini koruyorlardı. Fakat tüm dikkatlerinin göstergedeki rakam ve börtte yoğunlaştığı kesindi. Oğlanlar öylesine cılız bir yumruğun sahibinin ortaya çıkması karşısında afallamışlardı. Bird, gençler orada değillermiş gibi pervasızca miğfere yaklaşıp haznesine yeniden bozuk para yerleştirdi. Sonra bu kez kurallara uygun gardanlığı bir kenara bırakıp vücudunun tüm ağırlığını yumruğuna vererek kum torbasına vurdu. Bird'ün sağ kolu omzundan bileğine kadar uyuşmuş, gösterge ise 500 rakamında kalıvermişti. Bird kısaca nefeslendikten sonra arkasına dönüp oyun tezgahının üzerindeki ceketini giydi. Sonra sessizce kendisini izleyen gençlere döndü. Takdir ve hayranlık dolu bir gülümsemeyi genç şampiyona yönelten emekli olmuş eski şampiyon edasıyla gülümsemeye çalıştı. Fakat ejder işlemeli montlu gençler istiflerini bozmadan sanki bir köpeğe bakıyormuş gibi onu süzüyorlardı. Bird neredeyse kulaklarının arkasına varana kadar kızarmış bir halde başını öne eğerek hızlı adımlarla oyun salonundan çıktı. Her haliyle mahsus yapıldığı belli olan bir kahkaha tufanı doldurdu kulaklarını. Bird, çocuksu bir utançla gözlerinin önü kararmış bir halde meydanı geniş adımlarla geçip karanlık ara sokaklardan birine daldı. Artık kalabalığa karışarak başkaları arasında hareket etme cesaretini kaybetmişti. Karanlık sokakta hayat kadınları müşteri bekliyorlardı ama Bird'ün dünyadan kopmuş halini görünce seslenmeye cesaret edemediler. Nihayet Bird, hayat kadınlarının bile girmeye tenezzül etmediği bir dar sokağa girdiğinde yüksekçe bir bent önünü kesti. Karanlıkta ot kokusunu hissedince bentin eğimli yüzeyinin otlarla kaplı olduğunu fark etti. Bentin yukarı kısmından demiryolu geçiyordu. Bird, gelen bir trenin olup olmadığını anlamak için iki yöne baktıysa da bir şey göremedi. Yüzünü kaldırıp zifiri karanlık gökyüzüne baktı. Kırmızı bir şemsiyeyle kaplanmış gibi duran kısım, altında kalan eğlence merkezinin neon lambalarının yansımasıyla oluşmuştu. Ayrıca kalan Bird'ün yüzüne aniden bir damla düştü. Yağmur başlamak üzere olduğundan otların kokusu kesifleşmişti. Bird hiç utanması yokmuş gibi otların üzerine çişini yaptı. O sırada arkasından yaklaşan çok sayıda insanın düzensiz ayak seslerini duymaya başladı. Çişini bitirip arkasını döndüğünde ejder işlemeli montlu gençler etrafını sarmıştı bile. Gençler tiyatro tarafından gelen cılız ışığı arkalarına aldıklarından karanlıkta kalan yüzlerindeki ifadenin anlaşılmasına imkan yoktu. Fakat Bird o an oyun salonunda onların ifadesiz yüzlerinde hafifçe de olsa kendisini mutlak olarak reddettiklerini anımsatan bir hava olduğunu anımsadı. Oğlanlar o güçsüz varlığı gördüklerinde içlerindeki vahşi içgüdüleri uyanmış olmalıydı. Güçsüz tipleri görünce taciz etmeden duramayan haylaz çocuklar gibi yumruk gücü ancak 500'e ulaşan koyunu avlamak için peşine düşmüşlerdi. Bird içinde yükselen korkuyla kaçabileceği bir yol bulmak için çevresine bakındı. Aydınlık eğlence merkezine gidebilmesi için oğlanların en kalabalık oldukları kısmı yararak geçmesi gerekecekti ama az önce net olarak anladığı gücüyle 40 yaş gücü buna imkan yoktu. Oğlanlar hamlesini bir çırpıda püskürtüverirdi. Bird'ün sağ tarafında tahta korkulukla kesilmiş kısa bir çıkmaz sokak vardı. Sol tarafında ise demiryolu bendiyle bir fabrika arazisinin yüksek demir parmaklıklarının arasından geçen dar ve karanlık sokak bir hayli uzakta arabaların geçtiği bir caddeye ulaşıyordu. O yaklaşık 100 metre mesafeyi oğlanlardan daha hızlı koşabilirse kurtulmak için bir umudu olabilirdi. Bird kararını verdi. Usulca vücudunu çevirerek çıkmaz sokağa dalacakmış gibi yapıp hemen sonra 180 derece dönerek dar sokağa daldı. Ama rakipleri bu tür saldırılar karşısında profesyoneldi. Bir zamanlar 20 yaşında Taşra şehrinin gece yaşantısında Bird'ün de olduğu gibi. Taktiğini anlayınca Bird sağa gidecekmiş gibi yaptığı anda sol tarafı kesivermişlerdi. Arkasına dönerek ileri atıldığı anda Bird vücudunu abartılı bir halde yay gibi gererek kum torbasına karşı yaptığı hareketle üzerine gelen karanlık oğlanla burun buruna geldi. Artık karşısındaki oğlanın hamlesini savuşturma şansı yoktu. Bird ömründeki en ağır aparkat yumrukla birlikte bendin yamacındaki otların üzerine savruldu. İnlemesiyle birlikte ağzından salyayla karışık kan geldi. Oğlanlar kum saatinin göstergesinin takılıp kaldığı an olduğu gibi tiz kahkahalar attılar. Sonra yeniden sessizleşen oğlanlar çevresindeki çemberi daraltarak donuk bakışlarla yerde yatan Bird'ü süzmeye başladılar. Yapacağı hamleyi bekliyorlardı. Bird'ün aklından kendisiyle Bend'in yamacı arasında kalan Afrika haritasının kırış kırış olduğu düşüncesi geçti. Bir de çocuğunun doğmak üzere olduğu kapladı tüm zihnini. Ani bir öfke ve buruk bir umutsuzluk dalgasına kapıldı. O ana kadar gaflet ve şaşkınlık içerisinde kaçmayı tercih etmişti. Ancak Bird artık kaçmayı aklından geçirmiyordu. Eğer kalkıp mücadele etmezsem Afrika seyahati şansımı ebediyete kadar yitirmekle kalmam, çocuğum da sefil bir yaşam içinde olmuş olur. Bird sanki bir yabancı ruhun esiri olmuş gibi aklından geçenlere inanmaya başlamıştı. Bir yağmur damlası patlayan dudağını ıslattı. Başını sağa sola sallayıp derince nefes vererek yavaşça ayağa kalktı. Oğlanların çemberi hareket etmesine olanak verecek ölçüde genişledi. Sonra içlerinde en dişli görüneni kendinden emin hareketlerle bir adım öne çıktı. Bird kollarını iki yana sarkıtarak çenesini düşürmüş, oyun salonlarında yumruklanan kuklalar gibi ayağa kalkmıştı. Karşısındaki olan sakin hareketlerle hedef belirleyen bir beyzbol oyuncusuna benzer bir hareketle tek ayağının üzerinde yükselip kolunu iyice arkaya çektikten sonra hamlesini yaptı. Kafasını kaçırıp hafifçe eğildikten sonra boğanın boynuzlaması gibi bir hareketle oğlanın karnına daldı. Oğlanın attığı çığlıkla birlikte salyası etrafa saçıldı ve sesi çıkmaz oldu. Nefesi kesilmiş olmalıydı. Bird çevik hareketlerle diğer oğlanların karşısına dikildi. Kavganın doğurduğu haz dalgası tüm vücudunu kaplamıştı. Kendini böyle hissetmeyeli kaç yıl olmuştu acaba? Bird de, oğlanlar da kımıldamaksızın karşılarındaki ciddi rakiplerini süzüyordu. Kısa bir süre öylece geçiverdi. Aniden oğlanlardan biri, ''Bırakalım gitsin, muhatap olmamıza gerek yok, amcanın teki işte.'' dedi arkadaşlarına. O anda oğlanlar hep birlikte üzerlerindeki gerginlikten sıyrılarak gardını almış haldeki Bird'ü görmezden gelircesine bir hareketle bayılan arkadaşlarını karga tulumba kaldırıp tiyatroya doğru uzaklaştılar. Bird yağmurun altında tek başına kala kalmıştı. Tuhaf bir şekilde içini gıdıklayan bir gülme hissine kapılınca bir süre sessiz sessiz güldü. Ceketine kan bulaşmıştı ama yağmur altında biraz yürüyecek olursa kumaşın ıslaklığından fark edilmez hale gelirdi. Bird kendini iyi hissetmeye başlamıştı. Başta yumruk yediği çenesi olmak üzere gözlerinin çevresi, kolları ve sırtı ağrıyordu ama karısının doğum sancıları başlayalı beri Bird ilk kez kendini bu kadar iyi hissediyordu. Hafifçe toparlayarak Bend ile fabrika arasından geçen sokakta caddeye doğru yürüdü. Nihayet Bend'in üzerinde artık iyice modası geçmiş bir buharlı tren bacasından kıvılcımlar saçarak ona doğru yaklaşmaya başladı. Bird'ün başının hizasından geçerken karanlık bir gergedan silüeti gibiydi. Çıktığı caddede taksi beklerken kırılan dişinin parçasını diliyle damağı arasından çıkararak yere tükürdü. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.